112. Yola Çıkış. Yaşanan olaylar tüm Paris'in zihnini kurcalıyordu. Emmanuel ve karısı, Mesai sokağındaki küçük salonlarında doğal bir şaşkınlıkla bu olaylardan söz ediyor, Morcerf'in, Danglars'ın ve Wilford'un başına gelen bu beklenmedik felaketler arasında bağlantı kurmaya çalışıyorlardı. Onları ziyarete gelen Maximilian, her zamanki kayıtsızlığına gömülmüş bir halde konuşulanları dinliyor ya da daha doğrusu sohbete eşlik ediyordu. Emmanuel, aslına bakarsan daha dün zengin ve çok mutlu olan bu insanların servetlerini, mutluluklarını ve saygınlıklarını üzerine inşa ettikleri düzende, kötü cinin payını unuttukları ve onun da Perao'nun masallarındaki lanet saçan periler gibi bir düğüne ya da bir vaftize davet edilmediği için aniden bu ölümcül unutuşun intikamını almak için ortaya çıktığı söylenemez mi?
''Ne korkunç felaketler!'' diyordu Morcerf'i ve Danglars'ı düşünen Emmanuel.
''Ne büyük ızdıraplar!'' diyordu Valentine'ı hatırlasa da kadınlık içgüdüsüyle onun ismini ağabeyinin yanında ağzına almak istemeyen Julie.
''Onlara bu darbeleri indiren Tanrı ise,'' diyordu Emmanuel, ''bunun nedeni ulvi iyiliği temsil eden Tanrı'nın bu insanların geçmişinde ceza indirimini hak edecek hiçbir şey bulamaması, bu insanların lanetli olmasıdır.''
''Bu değerlendirmelerinde biraz aşırıya kaçmıyor musun Emmanuel?'' dedi Julie. ''Babam elini tabancasını alıp beynine bir kurşun sıkmaya hazırlanırken biri senin söylediğin gibi bu adam cezasını hak etti deseydi yanılmış olmayacak mıydı?''
''Evet ama Tanrı tıpkı İbrahim'in oğlunu feda etmesinde yaptığı gibi babamızın ölmesine izin vermedi. Peygamber'e de bize de ölümün kanatlarını yarı yolda kesen birer melek gönderdi.''
Sözlerini bitirdiği sırada çıngırağın sesi duyuldu. Kapıcı bir ziyaretçinin geldiğini haber veriyordu. Neredeyse aynı anda salonun kapısı açıldı ve eşikte Monte Cristo belirdi. İki genç aynı anda sevinç çığlıkları attı. Maximilian kaldırdığı başını yeniden öne eğdi.
"Maximilian," dedi, mevcudiyetin ve ev sahipleri üzerinde yarattığı farklı izlenimleri fark etmediği izlenimini veren Kont. "Sizi almaya geldim."
''Beni almaya mı?'' dedi Morel bir düşten uyanırmışçasına.
''Evet,'' dedi Monte Cristo. ''Sizi götüreceğimi kararlaştırmamış mıydık? Size hazır olmanızı söylememiş miydim?''
''İşte hazırım,'' dedi Maximilian. ''Onlara elveda demeye gelmiştim.'' ''Ama Sayın Kont, nereye gidiyorsunuz?'' diye sordu Julie.
''Önce Marsilya'ya madam.''
''Marsilya'ya mı?'' dedi iki genç aynı anda.
''Evet, kardeşinizi de yanıma alıyorum.''
''Ne yazık, Sayın Kont,'' dedi Julie. ''Onu bize kendini toparlamış olarak geri getirin.'' Morel yüzünün kızardığını belli etmemek için arkasını döndü.
''Demek ızdırap çektiğini fark ettiniz,'' dedi Kont.
''Evet,'' diye yanıtladı genç kadın. ''Ve korkarım bizim yanımızda canı sıkılıyor.''
''Onu eğlendireceğim,'' dedi Kont.
''Ben hazırım, Monsieur,'' dedi Maximilian. ''Elveda iyi yürekli dostlarım, elveda Emmanuel, elveda Julie.''
''Nasıl, elveda mı?'' diye haykırdı Julie. ''Demek hiç hazırlık yapmadan, pasaport çıkarmadan hemen gidiyorsunuz.''
''Gecikmeler ayrılığın kederini daha da arttırır,'' dedi Monte Cristo. ''Ve Maximilian'ın kendisine tavsiye ettiğim şeyleri yerine getirdiğinden eminim.''
''Pasaportum var, valizlerim hazır,'' dedi Morel o kayıtsız sakinliğiyle.
''Çok güzel,'' dedi Monte Cristo gülümseyerek. ''İyi bir askerin titizliği her halinden belli oluyor.''
''Bizi böyle hemen bırakıp gidiyor musunuz?'' dedi Julie.
''Arabam kapıda madam. 5 gün içinde Roma'da olmam gerek.''
''Ama Maximilian Roma'ya gitmiyor ki,'' dedi Emmanuel.
''Kont nereye isterse oraya gideceğim,'' dedi Morel hüzünlü bir gülümsemeyle. ''Bir ay daha onun emrindeyim.''
''Ah tanrım, söylediklerine bakın, Sayın Kont.''
''Maximilian bana eşlik ediyor,'' dedi Kont ikna edici nezaketiyle. ''Kardeşiniz konusunda içiniz rahat olsun.''
''Elveda kız kardeşim,'' diye tekrarladı Morel.
''Elveda Emmanuel.''
''Bu umursamazlığıyla yüreğimi incitiyor,'' dedi Julie. ''Ah Maximilian, Maximilian, bizden bir şeyler saklıyorsun.''
''Yok canım,'' dedi Monte Cristo gülerek. ''Neşeyle geri döndüğünü göreceksiniz.'' Maximilian, Monte Cristo'ya neredeyse küçümseyen öfkeli bir bakış yöneltti.
''Gidelim,'' dedi Kont.
''Sayın Kont, gitmeden önceki günle ilgili bir şeyler söylememe izin verir misiniz?''
''Madam'' diye yanıtladı Kont, genç kadının ellerini ellerinin arasına alarak. ''Bana söyleyecekleriniz hiçbir zaman gözlerinizde okuduğum, yüreğinizin düşündüğü ve benim yüreğimin hissettiği şey kadar değerli olmayacak. Romanlardaki iyi kahramanlar gibi sizi görmeden gitmem gerekirdi ama böyle erdemli davranacak gücü kendimde bulamadım. Çünkü ben zayıf ve kibirli bir adamım. Çünkü insanların nemli, neşeli ve yumuşak bakışları beni mutlu ediyor. Şimdi yola çıkarken size, beni unutmayın dostlarım çünkü muhtemelen beni bir daha göremeyeceksiniz diyecek kadar bencilliğimin doruklarına çıkabilirim. ''Sizi bir daha görmemek mi?'' diye haykırdı Emmanuel, Julie'nin gözlerinden iki iri damla yanaklarına doğru süzülürken. ''Sizi bir daha görmemek, o halde bizi terk eden bir insan değil, bir tanrı ve bu tanrı yeryüzünde iyilik yapmak için belirdikten sonra yeniden gökyüzüne yükselecek.'' ''Böyle söylemeyin,'' dedi Monte Cristo kararlı bir ifadeyle. ''Böyle şeyleri asla söylemeyin dostlarım. Tanrılar asla kötülük yapmaz, tanrılar durmak istedikleri yerde durur.'' Rastlantı onlar kadar güçlü değildir ve tam tersine onlar rastlantıya egemendir. Hayır, ben bir insanım, Emmanuel ve bana duyduğunuz hayranlık ne kadar yersizse sözleriniz de kutsiyete o kadar aykırı görünüyor. Ve kollarına atılan Julie'nin eline dudaklarını dokundururken diğer elini Emmanuel'e uzattı. Ardından bu evden, ev sahipliğini mutluluğun yaptığı bu huzurlu yuvadan ayrılırken Valentine'ın ölümünden beri edilgen, duyarsız ve yıkılmış görünen Maximilian'e kendisini izlemesini işaret etti. ''Abimin eski neşesine kavuşmasını sağlayın,'' dedi Julie, Monte Cristo'nun kulağına. Monte Cristo 11 yıl önce Morel'in çalışma odasına çıkan merdivende yaptığı gibi Julie'nin elini sıktı. ''Denizci Simbat'a hala güveniyor musunuz?'' diye sordu gülümseyerek. ''Ah, elbette.'' ''Tamam o zaman, kendinizi Tanrı'ya emanet ederek rahatça uyuyun.'' Söylediğimiz gibi, posta arabası kapıda bekliyor, yeleleri kabarmış dört güçlü at ayaklarını sabırsızlıkla sokak taşlarına vuruyordu. Uzun bir yolculuktan dönmüş gibi görünen ve yüzü terle parlayan Ali, merdivenin dibinde bekliyordu. ''Yaşlı adamın yanına gittin mi?'' diye sordu kont Arapça. Ali evet işareti yaptı. ''Mektubu sana söylediğim gibi ona gösterdin mi?'' ''Evet'' diye yanıtladı köle saygıyla. ''Sana ne söyledi ya da daha doğrusu nasıl bir tepki verdi?'' Efendisinin kendisini görebileceği şekilde ışığın altına geçen Ali, yaşlı adamın yüz ifadesini muhteşem bir kavrayışla taklit etti ve gözlerini Nortier'in ''Evet'' demek istediği zaman yaptığı gibi kapadı. ''Tamam, kabul ediyor,'' dedi Monte Cristo. ''Hadi, yola çıkalım.'' Bu sözlerini bitirdikten kısa süre sonra araba hareket etmiş ve atlar sokak taşlarından kıvılcım huzmeleri saçmaya başlamışlardı. Maximilian hiçbir şey söylemeden köşesine yerleşti. Yarım saat sonra araba aniden durdu. Kont Ali'nin parmağına bağlı ipek kordonu çekmişti. Nubiyalı aşağı inip kapıyı açtı. Gece yıldızlarla parlıyordu. Karanlık bir deniz gibi görünen Paris'in gerçekten de bir okyanusunkinden daha gürültülü, daha coşkulu, daha hareketli, daha öfkeli, daha hırslı görünen, açık denizdeki gibi durmak nedir bilmeyen, sürekli çarpışan, köpükler saçan, her şeyi yutan fosforlu dalgalara benzeyen, milyonlarca ışığının yansıdığı yüksek ovası Viljef'in doruğundaydılar. Kont aşağı tek başına indi ve bir işareti üzerine araba birkaç adım öne doğru geldi. Bunun üzerine kollarını kavuşturan Monte Cristo, dünyayı sarsmak için alevler saçan uçurumdan yayılan tüm düşüncelerinin eridiği, kıvrandığı, şekillendiği o kavurucu cehennemi uzun süre gözlemledi. Ardından dindar şairleri olduğu gibi materyalist alaycıları da düşlere daldıran bu Babil'i delici bakışlarıyla inceledi. ''Koca şehir!'' diye mırıldandı dua eder gibi başını öne eğip ellerini birleştirerek. ''İşte 6 aya yakın bir sürede kapılarını açtım. Sanırım Tanrı'nın esini beni oraya götürdü ve zaferle geri getirdi. Varlığımın sırrını o Tanrı'ya emanet ettim. Yüreğimden geçenleri sadece o okuyabilir. Buradan kin ve kibir duymadan ama pişmanlık duygusuyla geri döndüğümü sadece o anlar. Beni donattığı gücü ne kendim ne de gereksiz nedenler için kullandığımı sadece o bilir.'' ''Ey koca şehir, aradığımı senin inip kalkan göğsünde buldum. Sabırlı bir madenci gibi kötülüğü çıkarmak için iç organlarını sarstım Eserimi tamamladım, görevimi bitirdim. Artık bana ne neşe ne de keder verebilirsin. Elveda Paris, elveda.
Bu gece Jean'inkine benzeyen bakışlarını geniş ovada bir kez daha gezdirdikten sonra elini alnına götürdü. Yeniden bindiği araba kısa süre sonra bir toz ve gürültü burgacında gözden kayboldu.
Hiç konuşmadan iki fersah yol kat ettiler. Morel düş görüyor, Monte Cristo onun düş görüşünü izliyordu.
"Morel," dedi Kont, "benimle geldiğiniz için pişmanlık duyacak mısınız?"
"Hayır Sayın Kont, ama Paris'ten ayrılmak..."
"Morel, mutluluğun sizi Paris'te beklediğine inansaydım sizi orada bırakırdım.
Valentine'ın istirahatgahı Paris'te ve Paris'i terk etmek onu ikinci kez kaybetmeye benziyor."
"Maximilian," dedi Kont, "kaybettiğimiz dostlarımızın ruhları toprağın içinde dinlenmiyor. Onlar yüreğimize gömüldüler ve her zaman onların yanında olmamız için böyle olmasını Tanrı istedi. Benim bana daima böyle eşlik eden iki dostum vardır. Biri yaşamım, diğeri ise aklımın bana verdikleri. İkisinin ruhu da içimde yaşar. Tereddüte kapıldığımda onlara danışırım ve bir iyilik yaparsam bu onların tavsiyeleri sayesinde gerçekleşir. Yüreğinizin sesine danışın Morel ve ona bana surat asmaya devam edip etmeyeceğinizi sorun."
"Dostum," dedi Maximilian, "yüreğimin sesi kederli ve bana sadece bahtsızlıklar vaat ediyor.
Her şeyi bir yaz tülünün ardından görmek dermansız kişiliklere özgüdür. Ruh kendi ufuklarını kendi açar. Göğü fırtınalı görmenizin nedeni karamsar ruhunuz."
"Belki de bu doğrudur," dedi Maximilian ve yeniden düşlere daldı. Yolculuk, Kont'un güçlerinden birini temsil edecek kadar olağanüstü bir hızla gerçekleşiyor, yollarının üzerindeki şehirler gölgeler gibi kayboluyordu. Sonbaharın ilk rüzgarlarıyla sarsılan ağaçlar, çılgın devler gibi önlerine çıkıyor, yanlarından geçtiklerinde ise hızla kaçıyorlardı. Ertesi sabah kendilerini buharlı bir geminin beklediği Chalons'a ulaştılar. İki yolcu, arabanın hiç zaman kaybetmeden yaklaştığı gemiye bindi. Gemi adeta bir yarışa katılacakmış gibi inşa edilmiş yerlilere özgü oyma bir kayığa benziyordu. İki çarkı, göçmen bir kuşun suyun üzerinde süzülen iki kanadını andırıyordu. Morel bile hızın yarattığı bu sarhoşluğu hissetti ve bazen saçlarını dalgalandıran rüzgar, yüzündeki bulutları uzaklaştırmaya hazırmış gibi görünüyordu. Kont'a gelince, Paris'ten uzaklaştıkça, kendisini bir hare gibi sarmalayan insanüstü bir dinginliğe kavuşuyor gibiydi. Yurduna geri dönen bir sürgüne benziyordu. Kısa süre sonra, Sur ve Kartaca'nın Akdeniz'deki imparatorluklarının yerini almış kız kardeşleri olan, yaşlandıkça gençleşen, beyaz, ılımlı, canlı Marsilya gözlerinin önünde belirdi. O yuvarlak kule, o San Nicolas Kalesi, Puget Belediye Konağı, çocukken oyun oynadıkları o kiremit rengi rıhtım ikisi içinde hatıralarla dolu bir görüntü sergiliyordu. Bu yüzden ortak bir kararla Canebière'de durdular. Cezayir'e giden bir gemi yola çıkıyordu. Güvertede yığılmış sandıklar, yolcular, hoşça kal diyen, bağıran ve ağlayan ebeveynler ve dostlarının oluşturduğu kalabalık. Bununla her gün karşılaşanlar için bile duygulandırıcı bir manzaraydı. Bu hareketlilik, Maximilian'in rıhtımın taş döşemelerine ayağını bastığı andan itibaren zihnine dolan bir düşünceden sıyrılmasını sağlayamadı.
''Bakın,'' dedi Monte Cristo'nun koluna girerken. ''İşte Faron limana girdiğinde babamın durduğu yer burasıydı. Ölümünü ve onuruna leke düşmesini engellediğiniz o yürekli adamın kollarıma atıldığı yer burasıydı. Gözyaşlarımın yüzümü ıslattığı anın etkisini hala hissediyorum. Zaten sadece o değil, bizi görenler de ağlıyordu.''
Monte Cristo gülümsedi. ''Ben de şuradaydım,'' dedi Morel'e caddenin köşesini göstererek. Bunları söylerken Kont'un işaret ettiği yerde kederli bir inilti duyuldu ve hareket eden gemiye doğru işaretler yapan bir kadın görüldü. Monte Cristo, yüzü peçeli olan bu kadını, bakışlarını Kont'un aksine gemiye sabitlemiş olmasa Morel'in kolayca hissedebileceği bir heyecanla izledi.
''Ah Tanrım!'' diye haykırdı Morel. ''Hayır, yanılmıyorum. Şapkasıyla selam veren şu üniformalı genç adam Albert de Morcerf'ten başkası değil.''
''Evet,'' dedi Monte Cristo. ''Onu fark etmiştim.''
''Peki nasıl olur? Siz diğer tarafa bakıyordunuz.''
Kont yanıt vermek istemediği zamanlarda yaptığı gibi gülümsedi. ve bakışlarını yeniden sokağın köşesinde gözden kaybolmak üzere olan kadına çevirdi. Ardından arkasına döndü. ''Sevgili dostum,'' dedi Maximilian'e, ''bu şehirde yapacak bir işiniz yok mu?'' ''Babamın mezarına gidip ağlayacağım,'' diye yanıtladı Morel boğuk bir sesle. ''Tamam, gidin ve beni orada bekleyin. Benden ayrılıyor musunuz?'' ''Evet, benim de yerine getirmem gereken kutsal bir görevim var.'' Morel, kontun kendisine uzattığı eli sıktı. Ardından kafasını, kederini tasvir etmenin mümkün olmayacağı bir şekilde salladı. Kontun yanından ayrılıp kentin doğusuna yöneldi. Uzaklaşan Maximilian'in gözden kaybolmasını durduğu yerde bekleyen Monte Cristo, ardından bu hikayenin başında okuyucularımızın yakından tanıdığı küçük evi bulmak için Mailhan yoluna yöneldi. Hala Marsilya laylakların gezindiği ıhlamur ağaçlarıyla kaplı geniş yolda yükselen bu ev, güneyin kavurucu güneşi altında sararmış taşın üzerinde zamanla siyahlaşmış ve bölük pörçük olmuş, iç içe geçmiş asma dallarıyla sarılmıştı. Ayakların sürtünmesiyle yıpranmış iki taş basamak evin giriş kapısına yükseliyordu. Bu kapı yıllık tadilatlara rağmen hiç macun çekilmemiş, hiç boyanmamış ve şişerek birbirlerine yaklaşmak için nemli havayı bekleyen üç tahta parçasından yapılmıştı. Yıpranmış olmasına rağmen hala şirin, belirgin bakımsızlığına rağmen hala neşeli görünen bu evde eskiden baba Dantes oturuyordu. Yaşlı adam çatı katında yaşıyordu ama Kont şimdi tüm binayı Mercedes'e tahsis etmişti. Monte Cristo'nun hareket ettiği geminin uzaklaşmaya başladığı sırada gördüğü uzun peçeli kadın bu eve giriyordu. Kont sokağın köşesinde belirdiği anda kapıyı kapattığı için onu yeniden bulduğu anda yeniden gözden kaybetmişti. Yıpranmış basamaklar onun eski dostlarıydı. İri başlı bir çivinin iç zembereğini kaldırdığı bu kapıyı açmayı herkesten iyi biliyordu. Bu yüzden kapıyı çalmadan, geldiğini belli etmeden bir dost, bir ev sahibi gibi içeri girdi. Zemini tuğlalarla döşenmiş ağaçlık yolun sonunda güneş ve ışık saçan sıcacık küçük bir bahçe vardı. Mercedes, Kont'un 24 yaşına kadar titizlikle biriktirdiği altınları bu bahçede bulmuştu. Bahçenin ilk ağaçları sokak kapısının eşiğinden görülebiliyordu. Kapının eşiğine gelen Monte Cristo, hıçkırığa benzeyen bir iç çekiş duydu. Bakışları bu iç çekişin geldiği noktaya yöneldi. Kalın yapraklı ve kırmızı çiçekli acem borusunun döküldüğü çardağın altında başını öne eğmiş ağlayan Mercedes'i fark etti. Peçesini çıkarmıştı ve gökyüzünün huzurunda yalnız yüzünü elleriyle saklamış bir halde oğlu yanındayken uzun süre bastırdığı iç çekişlerini ve hıçkırıklarını özgürce dışarı vuruyordu. Monte Cristo öne doğru birkaç adım attığında ayağının altındaki kum gıcırdadı. Başını kaldıran Mercedes karşısında bir adam görünce korkudan çığlık attı. ''Madam,'' dedi Kont, ''size mutluluğu getirmek elimde değil ama size sunacağım teselliyi bir dosttan gelmiş gibi kabul eder misiniz?'' ''Gerçekten çok bahtsızım,'' diye yanıtladı Mercedes. ''Bu dünyada tek başımayım. Sadece oğlum vardı, o da beni terk etti.'' ''O asil yürekli genç doğru olanı yaptı madam,'' diye karşılık verdi Kont. Her erkeğin ülkesine karşı, kimilerinin yetenekleriyle, çalışkanlıklarıyla, kimilerinin de nöbet tutarak ya da kanlarıyla ödemesi gereken bir borcu vardır. Sizin yanınızda kalsa, anlamsızlaşacak hayatıyla yıpranacak, sizin kederlerinize alışamayacak, güçsüzlüğünden dolayı kinle dolacaktı. Şimdi talihine dönüşeceği bahtsızlığıyla mücadele ederek büyüyecek ve güçlenecek. Ona ikinizin de geleceğini hazırlaması için izin verin, madam. Size emin ellerde olacağına dair söz verme cüretini göstereceğim. Ah, dedi zavallı kadın başını hüzünle sallayarak. Sözünü ettiğiniz ve yüreğimin derinliklerinde değişmesi için dua ettiğim o talihten ben yararlanamayacağım. İçimde ve çevremde o kadar şey paramparça oldu ki kendimi mezarımın kenarında hissediyorum. Beni en çok mutlu olduğum yere getirerek çok iyi yaptınız Sayın Kont. İnsan mutlu olduğu yerde ölmelidir. ''Çok yazık,'' dedi Monte Cristo. ''Madam, tüm sözleriniz, benden nefret etmekte haklı olduğunuz için yüreğimi daha da şiddetli ve yakıcı acılarla sarsıyor. Başınıza gelen tüm felaketlere ben sebep oldum. Beni suçlamak yerine neden bana acıyorsunuz? Böyle yaptıkça beni daha da mutsuz edeceksiniz.'' Sizden nefret etmek mi? Sizi suçlamak mı Edmund? Demek oğlumun hayatını kurtaran adamdan nefret edecek, onu suçlayacağım. Aslında ölümcül ve kanlı niyetiniz, Monsieur de Morcerf'in gurur duyduğu oğlunu öldürmekti, öyle değil mi? Ah, bana bakın, böylece yüzümde sitemkar bir ifade olmadığını göreceksiniz.
Kont başını hafifçe kaldırıp, bakışlarını ellerini kendisine uzatan Mercedes'e çevirdi.
Ah, bana bakın, diye devam etti Mercedes, derin bir kederi yansıtan bir duyguyla. Gözlerimin parıltısına hala katlanılabiliyor. Yaşlı babasının oturduğu çatı katının penceresinde beni bekleyen Edmond Dantes'e gülümsediğim zamanlar çok geride kaldı. O zamandan beri, o zamanki ben ile aramda bir uçurum açan çok kederli günler geçti. Sizi suçlamak mı Edmund? Sizden nefret etmek mi dostum? Hayır, ben kendimi suçluyor, kendimden nefret ediyorum. Ah, ne sefilim! Diye haykırdı ellerini birleştirip gözlerini göğe doğru kaldırarak. Cezalandırıldım. Dindarlık, masumiyet ve sevgi gibi meleklere yaraşır üç mutluluğa sahiptim ama sefilliğim yüzünden Tanrı'dan kuşku duydum. Ona doğru bir adım atan Monte Cristo sessizce elini uzattı. Hayır, dedi Mercedes elini yavaşça geri çekerek. Hayır dostum, bana dokunmayın. Bana bir kötülük yapmadınız. Oysa cezalandırdığınız kişiler arasında en büyük suçlu olan bendim. Onların hepsi kindarca, doymak bilmezce, bencilce davrandılar ama ben korkaklık ettim. Onlar arzuluyordu, ben korkuyordum. Hayır, elimi sıkmayın, Edmund. Aklınızdan sevgi dolu sözler geçtiğini hissediyorum. Bana o sözleri söylemeyin. Onları bir başkasına saklayın. Ben o sözlere layık değilim. Bakın, peçeyi çıkararak yüzünü tamamen açtı. Bahtsızlık saçlarımı kırlaştırdı. Onca gözyaşı döken gözlerimi mor damar halkaları çevreledi. Alnım kırışıyor, Edmund. Siz ise tam tersine her zamanki gibi genç, yakışıklı ve gururlusunuz. Çünkü siz inancınızı kaybetmediniz. Çünkü güçlüydünüz. Çünkü kendinizi Tanrı'ya emanet ettiniz ve Tanrı da sizi destekledi. Ben korkağın tekiyim. Tanrı'yı inkar ettim. Tanrı da beni terk etti ve işte bu haldeyim.
Mercedes gözyaşlarına boğuldu. Genç kadının yüreği anılarla sarsılıp parçalanıyordu. Monte Cristo elini tutup saygıyla öptü. Ama Mercedes bile kontun kondurduğu bu öpücüğün hiçbir coşku barındırmadığını anladı. Adeta bir azizenin mermer heykeline dokunmuştu. İlk hatası tüm geleceğini mahveden seçilmiş kullar vardır, diye devam etti. Sizin öldüğünüzü sanıyordum. Benim de ölmem gerekirdi çünkü yasınızı sürekli yüreğimde taşımam neye yarardı? 39 yaşında bir kadının 50 yaşında göstermesine, hepsi bu. Herkesin içinde sizi tanıyarak sadece oğlumu kurtarmam neye yaradı? Aynı zamanda suçlu bile olsa kocam olarak kabul ettiğim adamı kurtarmam da gerekmez miydi? Yine de ben onun ölmesine göz yumdum. Tanrım, ben neler söylüyorum. Yalancılığı ve hainliği benim için yaptığını hatırlamak istemeden, alçakça duyarsızlığımla, küçümsemelerle onun ölümüne katkıda bulundum. Nihayet oğlumu terk ettiğime, onun Afrika'nın insanı tüketen topraklarına tek başına gitmesine izin verdiğime göre, onu şimdiye kadar yanımda tutmam neye yaradı? Ah, size korkakça davrandığımı söylüyorum. Aşkımı inkar ettim ve dinden dönenler gibi etrafımdaki herkesin başına bela getirdim.
Hayır Mercedes, dedi Monte Cristo. Kendi hakkınızda daha mükemmel şeyler düşünün. Hayır, siz asil ve ermiş bir kadınsınız ve kederinizle beni güçsüz kılmıştınız. Ama arkamda görülmeyen, bilinmeyen, öfkeli ve etrafa yağdırdığım yıldırımlara engel olmayan Tanrı vardı. Bense onun sadece elçisiydim. Ah, 10 yıl boyunca ayaklarımın dibinde secde ettiğim o Tanrı tanığımdır ki, yaşamımı ve yaşamımla ilgili planlarımı sizin için feda ettim. Ama Tanrı'nın bana ihtiyacı olduğunu ve bu yüzden hayatta kaldığımı gururla söyleyebilirim. Geçmişi araştırın, şu anı araştırın, geleceği tahmin etmeye çalışın ve Tanrı'nın sadece bir aracı olduğumu görmeye çalışın. Hayatımın ilk yarısı en korkunç felaketlerle, en amansız ızdıraplarla, sevdiğim herkesin beni terk edişiyle, tanımadığım insanların zulümleriyle geçti. Sonra aniden tutsaklığın, yalnızlığın, sefaletin yerini açık hava, özgürlük ve aklım yerinde oldukça Tanrı'nın bana büyük amaçlar için kullanmak üzere gönderdiğini düşünmek zorunda olduğum göz kamaştıran, görkemli, çok değerli bir servet aldı. O andan itibaren bu servet bana kutsal bir emanet gibi göründü. O andan itibaren sizin zavallı bir kadın olarak bazen keyfini çıkardığınız bu hayattan tek bir beklentim kaldı. Huzurlu tek bir an bile yaşamadım. Gökyüzünde lanetli şehirleri yakmak için dolaşan alevden bir bulutun etkisini hissettim. Çok riskli bir yolculuk için yola çıkmaya hazırlanan ve tehlikeli bir sefere çıktıklarını düşünen o maceracı kaptanlar gibi erzak biriktiriyor, silahları dolduruyor, bedenimi en güçlü egzersizlere, ruhumu en şiddetli sarsıntılara alıştırarak, koluma öldürmeyi, gözlerime kederli olaylara bakabilmeyi, ağzıma en korkunç görüntüler karşısında bile gülümsemeyi öğreterek saldırı ve savunma araçlarını geliştiriyordum. İyi yürekli, herkese güvenen, hoşgörülü kişiliğimi intikamcı, sinsi, kötü ya da daha doğrusu sağır ve kör kader gibi duygusuz bir hale getirdim. Böylece önüme çıkan yola atıldım. Mesafeler kat ettim. Hedefe ulaştım. Yoluma çıkanlara hiç acımadım. ''Bu kadarı yeter, Edmund,'' dedi Mercedes. ''Sizi tanıyabilen tek kişinin sizi anlayabilecek tek kişi olduğuna inanın. Oysa Edmund, sizi tanıyabilen, sizi anlayabilen o tek kişi, yolunuza çıktığında onu cam gibi esseydiniz size hayranlık duyacaktı. Benimle geçmiş arasında olduğu gibi sizin de insanlarla aranızda bir uçurum var. Ve size şunu söyleyeyim ki benim için en ızdıraplı işkence kıyaslama yapmaktır. Çünkü dünyada size benzeyen, sizin kadar değerli bir insan yok. Şimdi Edmund, bana elveda deyin ve ayrılalım.
Yanınızdan ayrılmadan önce Mercedes, benden bir isteğiniz var mı? Diye sordu Monte Cristo.
Edmund, istediğim tek şey oğlumun mutlu olması.
Bunun için insanların yaşamlarını elinde bulunduran, onları ölümden uzak tutan Tanrı'ya dua edin. Gerisini ben üstlenirim.
Teşekkürler Edmund.
Peki ya siz Mercedes?
Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sadece iki mezar arasında yaşıyorum. Bu mezarlardan biri uzun zaman önce ölen ve sevdiğim Edmund Dantes'e ait. Sevmek sözcüğü solmuş dudaklarıma yakışmıyor ama yüreğim onu hala hatırlıyor ve onun hatırasını asla kaybetmek istemem. Diğer mezar ise Edmund Dantes'in öldürdüğü adama ait. Cinayeti onaylıyorum ama ölü için dua etmem gerek.
''Oğlunuz mutlu olacak madam,'' diye tekrarladı Kont.
''O zaman ben de elimden geldiğince mutlu olacağım.''
''Peki sonuç olarak siz ne yapmayı düşünüyorsunuz?''
Mercedes hüzünle gülümsedi. ''Size burada eskiden Mercedes'in yaptığı gibi çalışarak yaşayacağımı söylesem bana inanmayacaksınız. Artık Tanrı'dan ne dileyeceğimi bilmiyorum ama çalışmaya ihtiyacım yok. Gömdüğünüz küçük hazine söylediğiniz yerde bulundu. Kim olduğumu, ne yaptığımı öğrenmek isteyecekler. Nasıl yaşadığımı bilemeyecekler. Umurumda değil. Tanrı, siz ve ben. Bu bizim aramızdaki bir mesele.''
''Mercedes, size sitem etmek istemiyorum ama Monsieur de Morcerf'in sizin tutumlu ve dikkatli davranmanız sayesinde biriktirdiği servetin yarısını geri çevirerek yaptığınız fedakarlığı abartılı buluyorum.
Bana ne önereceğinizi biliyorum ama bunu kabul edemem Edmund. Oğlum bunu yapmama karşı çıkar.
Bu durumda size Monsieur Albert de Morcerf'in onaylamayacağı hiçbir şey önermeyeceğim. Onun düşüncelerini öğrenip boyun eğeceğim. Ama yapmak istediğimi kabul ederse bunu siz de hiç tiksinti duymadan kabul edecek misiniz?
Edmund, artık sağlıklı akıl yürütemediğimi biliyorsunuz. Aldığım tek karar artık bir karar almamak. Tanrı beni fırtınalarıyla öylesine sarstı ki irademi kaybettim. Kartalın pençesindeki serçe gibi onun elindeyim. Yaşadığıma göre ölmemi istemiyor. Bana yardım göndermek isterse bunu kabul edeceğim.
Dikkatli olun madam, dedi Monte Cristo. Tanrı'ya böyle tapılmaz. Tanrı anlaşılmayı ve gücünün tartışılmasını ister. Bize irademizi bu yüzden verdi.
Bahtsız adam, diye haykırdı Mercedes. Benimle böyle konuşmayın. Tanrı'nın bana irade verdiğine inansaydım, kendimi umutsuzluktan kurtarmaz mıydım?
Yüzü hafifçe solan Monte Cristo, bu şiddetli kederin ağırlığı altında ezilerek başını öne eğdi. ''Bana görüşmek üzere demek istemiyor musunuz?'' dedi elini uzatarak.
''Bilakis, size görüşmek üzere diyorum. diye yanıtladı konta, heybetli bir ifadeyle gökyüzünü gösteren Mercedes. Bunu size hala umudum olduğunu kanıtlamak için söylüyorum. Ve titreyen elini kontun eline dokunduran Mercedes merdivene yöneldi ve gözden kayboldu. Bunun üzerine evden çıkan Monte Cristo limana doğru gitti. Ama Dantes'in babasının küçük odasının penceresine gitmesine rağmen kontun uzaklaştığını görmedi. Gözleri uzakta oğlunu açık denize götüren gemiyi arıyordu. Yine de istemeden de olsa şöyle mırıldandı. Edmund, Edmund, Edmund.